Ayrım 12. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 152. Reeves, edebiyat bölümünü iyi dereceyle bitirmişti. Dostu Cyrus, bunu öbür dünyada kutlamış olsa gerekti. Sonra da San Francisco Hukuk Fakültesine yazıldı. Avukat olma düşüncesi sırf Timothy Duane'e terslik olsun diye gelmişti aklına. Çünkü Timothy'ye göre avukatlığa en yakın meslek korsanlıktı. Sonra da ona çekici gelmişti bu düşünce. Kararını verir vermez, kendisi hakkındaki kehanetlerinde yanıldığını söylemek için telefonla Olga'yı aradı. Elinden gelirse ne haydut olacaktı ne de polis. Yepyeni kehanet ve hekimlik bilgileriyle Porto Rico'dan döneli epey olan büyücü kadın, her zamanki gibi yarı yarıya isabet kaydettiği yanıtını verdi. Çünkü yasalarla uğraşacaktı. Zaten avukatlar da ruhsatlı hırsızlardan başka bir şey değillerdi. Reeves'in eğitimine devam etme nedenlerinden biri de elinden geldiği sürece askerlik hizmetinden kaçınmaktı. Önceleri uzaklarda süren minicik bir çatışma gibi görünen Vietnam Savaşı korku verici bir hal almıştı. Artık ne yedek subay üniformasıyla caka satmak hoşuna gidiyordu ne de hafta sonlarında savaş oyunlarına talim etmek. Diplomasını alıncaya kadar 3-4 yıllık bir erteleme cepheye gitmekten kurtarabilirdi onu. O doğulu cücelerdeki vahşi direnci anlayamıyorum. Nasıl olur da tarihin en yıkıcı askeri gücü olduğunuzu hala öğrenemezler? Elbette ki biz kazanıyoruz. Resmi rakamlara göre kayıpları o kadar çokmuş ki canlı bir tek düşman kalmamış. Karşı taraftan ateş edenler hayaletlermiş diye alay ediyordu Timothy Duane. Duane için alay konusu olan şey pek çokları için gerçeği oluşturuyordu. Son bir çabanın yeterli olacağına, o gerçek dışı yaratıkların kesin bir yenilgiye uğrayacaklarına ya da yeryüzünden silineceklerine inanıyorlardı. Televizyonda generaller böyle olacağını ileri sürerlerken, arkalarında kameralar Amerikan askerlerinin cesetlerini taşıyan ve iniş pistinde bekleyen sıra sıra torbaları gösteriyordu. Ülkenin çeşitli kentlerinde ulusal marşlar, bayraklar, geçit törenleri. Güneydoğu Asya'da gürültü patırtı, telaş, heyecan, kargaşa. Ölülerin adlarının suskun listeleri, bedensel ya da ruhsal özürlülerin kayıtları ise yok. Sokak gösterilerinde barış yanlısı gençler bayrakları ve celp kağıtlarını yakıyorlardı. Onların karşıtları ise vatan hainleri, İbne Kızıllar, Amerika hoşunuza gitmiyorsa defolun gidin, sizi istemiyoruz diye bağırıyorlardı. Polis ayaklanmaları coplarla bazen de ateş ederek bastırıyordu. Bu arada hippiler tüfeklerini kendilerine doğrultanlara çiçekler sunuyorlar, gözleri bir marihuana cennetine dalmış gibi halde hiç kimsenin bağışlayamadığı o şaşırtıcı mutluluk içerisinde gülümseyerek el ele tutuşup halka halinde dans ederken barış ve aşk, kardeşim diye şarkılar mırıldanıyorlardı. Gregory bocalıyordu. Savaşın serüven yanı ona çekici geliyordu ama savaşma coşkusuna karşı içgüdüsel bir güvensizlik duyuyordu. Hastalıklarla geçmiş bir çocukluğu kanıtlayan bir düzine kadar kuşkulu belge sayesinde askerlik hizmetinden kurtulmuş olan Timothy Duane, "Çılgın bunlar, hepsi çıldırmışlar." diye içini çekiyordu. Gregory'nin Samantha'ya karşı başlangıçta kapıldığı tutku, uzun bir arkadaşlık döneminden sonra aşka dönüşmüştü. Kızdaki güvensizlik de yok olmuş, ilişkileri ezeli ve ebedi sevgililerin alışılagelmiş davranışlarına uygun bir yola girmişti. Birlikte sinemaya, açık havada gezilere, konserlere ve tiyatroya gidiyorlar, ders çalışmak için ağaçların altında yan yana oturuyorlar, bazen de San Francisco Üniversitesi'nde dersten sonra buluşarak turistler gibi el ele tutuşup Çin mahallesinde dolaşıyorlardı. Reeves'in planları öylesine burjuvazi kokuyordu ki bunları Samantha'ya bile açmaya cesaret edemiyordu. Bahçesi güllerle dolu bir evleri olacak, o kendisi avukat olarak ekmeğini kazanırken Samantha da pastalarla yapıp çocuk büyütecekti. Her şey doğru ve nezih olacaktı. Babasının sağlığı yerindeyken gezgin kamyondaki yuvasının anısı, yaşamındaki tek mutlu dönem olarak belleğine kazınmıştı. O küçük klanı yeniden oluşturabilirlerse, kendisi eskisi gibi güvende ve huzurlu olacağını hayal ediyor, Morales'leri onca kez gördüğü gibi evlatları ve dostları ile birlikte uzun bir sofranın başında oturmanın hayalini kuruyordu. Onları sık sık düşünüyordu çünkü yaşamak zorunda oldukları çevredeki yoksulluk ve kısıtlamalara rağmen erişebileceği en iyi örnekti onlar. O hippi toplulukları ve ayaküstü karın doyurma döneminde gizlice beslediği bu aile babası hayali kuşku yaratabilirdi. En iyisi bunlardan yüksek sesle söz etmemekti. Gerçekler korkunç bir hızla değişiyordu. Her geçen gün aile sofralarına ayrılacak daha az yer kalıyor, dünya büyük bir hızla dönüyordu. Her şeyin altı üstüne gelmiş, hayat bir kavgaya dönüşmüştü. Eskisi gibi tek güvenli yer olan sinema bile en küçük bir teselli vermekten uzaktı. Kovboylar, kızılderililer, edepli aşıklar ve tertemiz üniformaları içindeki yiğit askerler, her 10 dakikada bir deodoran ve bira reklamlarıyla kesilen eski filmlerde artık sadece televizyonda görünüyorlardı. Ama eskiden geçici de olsa huzur bulmak için sığınılan sinema salonlarının kutsal ortamında insanın ağır bir darbe yemesi olasılığı çok fazlaydı. Başarısızca taklit etmeye çalıştığı sert, cesur ve yalnız kahraman John Wayne, avantgard filmlerin karşısında gerilemişti. Seyirci koltuğuna hapsedilmiş olarak büyük ekranda harakiri yapan Japon savaşçılarına, iş tutan İsveçli sevicilere, gezegeni ellerine geçiren sadist uzaylılara dayanmak zorundaydı. Melodramlarda bile gevşeyemiyordu çünkü filmler artık öpüşmeler ve kemanlarla değil, bunalım ya da intiharla sona eriyordu. Tatillerde haftalarca birbirlerinden ayrılıyorlardı. Samantha babasını ziyarete gidiyor, o da vaktini zorunlu askerlik eğitimiyle politik etkinlikler arasında bölüştürerek öteki öğrencilerle birlikte insan hakları konusunda bildiriler dağıtmakla geçiriyordu. Birbirinden bundan daha farklı iki gerçek olamazdı. Bir yanda beyazlarla zencilerin çavuşun emri altında görünürde eşit oldukları zorlu askeri eğitimler, öbür yanda herhangi bir ırksal adalet düşüncesini engellemeye hazır beyaz zorbalardan sakınmak için zenci topluluklarıyla tamamen gizli olarak çalıştığı güney eyaletlerindeki tehlikeli görevler. O zamanlar başlarında berileri, düşmanca konuşmaları ve savaşçı yürüyüşleriyle kara panterler korku ve hayranlık uyandırıyorlardı. Tenlerinin karalığından gurur duyan, karalar giyinip kara gözlükler takarak kışkırtıcı bir tavırla gezinen zenciler, kadınlarıyla dirsek dirseğe kaldırımları kaplıyorlardı. Dimdik göğüsleriyle dümdüz yürüyen cüretkar zenci kadınlar artık beyazlara yol vermiyorlar, ne yere bakıyorlar ne de seslerini alçaltıyorlardı. Bir zamanların çekingen ve aşağılanan insanları artık meydan okuyorlardı. Yaz sonunda sevgililer acele etmeden ama iki yakın arkadaş gibi içten bir sevinçle buluşuyorlardı. Pek ender olarak tartışıyorlar, anlaşmazlığa yol açacak konulara değinmiyorlardı. Ama sıkılmıyorlardı da, sessizlik rahat geliyordu onlara. Gregory ne Samantha'nın görüşünü sunuyor ne de ona kendi yaptıklarını anlatıyordu. Çünkü onu dinlemez gibi görünüyordu. Düşüncelerini ona iletme çabası bunaltıyordu kızı. Samantha'nın hiçbir şeye hevesi yoktu. Dervişlerin dönerek yaptıkları sema ve transandantal meditasyon teknikleri gibi doğudan getirilmiş bazı yeniliklerle spor dışında. Bu bakımdan seçeneği pek çoktu çünkü rahat bir hafta sonunda büyük Hint mistiklerinin ustaca bilgeliğine erişmeyi arzu edenlere sayısız kısa kurslar maratonu sunuluyordu. Reeves, logoslar ve görevli üstadlar arasında büyümüştü. Annesinin gerçeklerden kopup ruhsal yollardan kaçıp gittiğini görmüştü ve Olga'nın büyücülüklerini biliyordu. Bu bilimleri alaya almasında şaşılacak bir şey yoktu. Samantha onun pek duyarlı olmayışına üzülüyor ama bundan ne alınıyor ne de onu değiştirmeye kalkışıyordu çünkü bu onun için çok yorucu bir iş olurdu. Enerjisi son derece sınırlıydı. Belki de kedileri gibi sadece tembeldi ama o yerde ve o dönemde onun bu isteksiz mizacını öylesine moda olan Budist barışseverliğiyle karıştırmak kolaydı. Aşk için bile coşkudan yoksundu ama Gregory onun bu soğukluğuna çekingenlik demekle yetiniyor. Yorulmak bilmez hayal gücünü bu yavan ilişkinin hizmetine vererek olmayan erdemleri kendi yaratıyordu. Sevgilisine tek tutkusunda eşlik edebilmek için tenis raketi kullanmayı öğrenmişti. Gerçi onu yenmeyi hiçbir zaman başaramadığından bu oyundan nefret ediyordu. Karşılaşma yalnızca iki rakip arasında olduğu için yenilgiyi aynı ekibin öteki üyeleri arasında bölüştürme olanağı da yoktu. Oysa kız, Gregory'ye çekici gelen şeylerin hiçbirini öğrenmeye kalkışmamıştı. İlk ve son kez operaya gittiklerinde ikinci perdede uyuyakalmıştı. Dans etmeye her gidişlerinde de bir türlü gevşeyemediği ya da müziğe uyum sağlayamadığı için sonunda keyifleri kaçıyordu. Seviştiklerinde de aynı şey oluyordu. Birbirlerini farklı tempolarda kucaklıyorlar ve içlerinde bir boşluk duygusu kalıyordu. Ama ikisi de bu uyumsuzluklarda gelecekle ilgili bir uyarı görememişler, kabahati hamile kalma korkusuna yüklemişlerdi. Samantha her türlü koruyucu yönteme karşıydı. Bazılarını pek estetik olmadığı ya da rahatsız olduğundan, bazılarını da hormonlarının nazik dengesini bozmaya niyeti olmadığından istemiyordu. Bedenine bir saplantı halinde dikkat ediyordu. Saatlerce jimnastik yapıyor, günde 2 litre su içiyor, çıplak olarak güneşleniyordu. Gregory, arkadaşları John ve Susan'dan yemek pişirmeyi öğrenir ve Kamasutra ile eline geçirebildiği ne kadar erotik el kitabı varsa hepsini okurken, Samantha çiğ sebzeler kemiriyor, iffeti organizma ve ruhun disiplini için hijyenik bir önlem olarak savunuyordu. Reeves, üniversiteye karşı başlangıçta duyduğu hayranlığı Meksikalı şivesini kaybettiği ölçüde kaybetmişti. Mezun olduğunda pek çok başkaları gibi sınıfta öğrendiğinden çok daha fazlasını sokakta öğrendiği kanısına vardı. Üniversite öğrenimi öğrencileri üretici ve uysal bir hayata uyarlama çabasındaydı. Gençlerin son zamanlarındaki başkaldırılarıyla çatışan bir projeydi bu. Öğretim üyeleri bu depremi üstlerine alınmıyorlardı. Kendi küçük rekabetleri ve bürokrasileri içerisinde hapsolmuş bir halde olan bitenlerin önemini kavrayacak durumda değillerdi. Bütün bu süre boyunca Gregory'nin anımsanmaya değer hocaları olmamıştı. Birçokları bilimsel şöhrete ulaşmış ya da hümanist kişiler olmalarına rağmen hiçbiri onu düşüncelerini gözden geçirmeye ve entelektüel araştırma yoluna gitmeye zorlayan Cyrus gibi değildi. Bilgileri ezberleyerek ve kimsenin okumadığı inceleme yazıları yazarak saatlerini yararsız araştırmalarla geçiriyordu. Öğrenci hayatıyla ilgili romantik düşünceleri anlamsız sıradan işlerle silinip gitmişti. Kolaylık açısından San Francisco'da oturması daha iyi olacağı halde bu garip kentten ayrılmak istemiyordu. Berkeley Halk Cumhuriyeti kanına işlemişti. Uzun pamuklu gömlekleri içindeki Hindu bilginlerin, Rönesans havalı kadınların, yeryüzünde tutunacak yerleri olmayan bilgelerin, devrimsiz devrimcilerin, sokak çalgıcılarının, vaizlerin, delilerin, cici bici satıcılarının, zanaatkarların, polislerin ve canilerin kaynadığı bu sokaklarda kendini kaybetmek hoşuna gidiyordu. Burjuva ailelerinden olabildiğince uzaklaşmaya bakan gençler arasında Hint uslubu ağır basıyordu. Sokaklarda ve meydanlarda her şey alınıp satılıyordu. Uyuşturucular, tişörtler, plaklar, eski kitaplar, kıvır zıvır süs eşyası. Trafik, üzerleri yazılarla örtülü otobüsler, bisikletler, limon sarısı ve karpuz kırmızısı eski kadillaklar ve bir taksi şirketinin normal insanlar için ucuz, serseriler ve herhangi bir şeyi protesto eden göstericiler gibi özel insanlar içinse ücretsiz olan köhne arabalarından oluşuyordu. Gregory, hayatını kazanmak için dersten sonra çocuk bakıyordu. Okuldan aldığı çocukları anne ve babaları eve dönene kadar öğleden sonraları birkaç saatliğine oyalıyordu. Başlangıçta sadece 5 çocuk vardı ama kısa sürede sayıları arttığından kızlar yurdundaki garsonluk işiyle Balcescu'nun yanındaki bahçıvanlığı bırakabilmiş, bir minibüs satın alarak kendine birkaç yardımcı bulmuştu. Arkadaşlarının hepsinden daha fazla para kazanıyordu ve dışarıdan bakıldığında sempatik bir işi vardı ama uygulamada son derece yorucuydu. Çocuklar kum gibiydiler. Uzaktan hepsi birbirlerine benziyorlar. Onları sıkı bir düzen altına almaya kalkıştığında ele avuca sığmaz, başından atmaya kalktığında ise yapışkan oluyorlardı. Yine de çocuklara kanı kaynamıştı. Hafta sonlarında özlüyordu onları. Miniklerden birinin ortalıktan kaybolmakta üstüne yoktu. Fark ettirmeden kaçıvermek için öylesine çaba harcıyordu ki gelecek yıllarda sırf bu yüzden unutamadığı tek çocuk olacaktı. Bir akşam yine kayboldu. Gregory yola çıkmadan önce çocukları hep sayardı ama bu kez gecikmişti, sayım yapmadı. Her zamanki dolaşması onu küçüğün evine kadar götürmüştü. Oraya vardığında çocuğu minibüste olmadığının dehşetle farkına vardı. Gerisin geriye döndü, şimşek gibi aynı yollardan geçerek artık hava kararırken parka ulaştı. Avazı çıktığı kadar bağırıp seslenerek koşuyor, o arada minibüsün içindekiler yorgunluktan ağlaşıyorlardı. En sonunda yardım istemek üzere koşa koşa bir telefon kulübesine gitti. 15 dakika sonra ellerinde fenerler ve köpeklerle bir grup polis, bir sürü de gönüllü çıka gelmişti. Ne olur ne olmaz diye bir ambulans bekliyordu. İki gazeteci, bir fotoğrafçı, 50 kadar da komşu ve perdelerin ardından gözleyen meraklılar da vardı. "Ailesine haber vermelisiniz," dedi komiser. "Aman yarabbi, nasıl söylerim onlara?" "Hadi ben de geleyim sizinle. Olur böyle şeyler. Ben neden görmedim ki?" "Daha sonra cesetleri bulunur. Anlatmamak daha iyi. Bazıları tecavüze uğramışlardır, işkence edilmiştir. Sapıklar eksik olmaz. Ben olsam hepsini elektrikli sandalyeye gönderirdim." Reeves'in dizlerinin bağı çözülmüştü. Midesi bulanıyordu. Eve vardıklarında kapı açıldı ve eşikte suratı yer fıstığı yağına bulanmış bir halde kayıp velet belirdi. Dediğine göre canı sıkılmış, televizyon seyretmeye eve gitmeyi yeğlemişti. Annesi henüz işten dönmemişti ve oğlunun kayıp diye arandığı aklının ucundan bile geçmiyordu. O günden sonra Gregory, tıpkı Immaculada Morales'in bunak anasına yaptığı gibi küçük kaçağı belinden bir iple bağladı, böylece yeni sorunları önlemiş ve öteki çocuklarda herhangi bir bağımsızlık denemesi için cesaret bırakmamıştı. Olanları telefonda anlattığında Carmen, "Harika fikir," demişti. Sonradan, "Cep köpeği kompleksini yenmeleri için bir psikiyatra para ödemeleri gerekse de ne zararı var?" John ve Susan oldukça harap ama sütunlarının üzerinde hala ayakta duran eski bir köşke taşınmışlar ve burada birkaç yıl içerisinde kentin en gözde restoranı haline gelecek olan bir vejeteryan ve makrobiyotik restoranı açmışlardı. Onların yerine eve bir hippi kolonisi yerleşmiş, büyük bir hızla çoğalıp kalabalıklaşmaya başlamışlardı. Önce çocuklarıyla birlikte iki çift gelmiş ama çok geçmeden klan büyümüştü. Uyuşturucu, basit el sanatları, yoga, doğu müziği, serbest aşk ve ortak tencereden oluşan bu vahaya gelmek isteyenler için kapılar açık bırakılıyordu. Timothy Duane bu keşmekeşe, düzensizliğe ve pisliğe dayanamayarak tıp öğrenimini gördüğü San Francisco'da bir daire kiraladı. Orayı da paylaşmalarını önermişti ama Reeves kendisinin de kentte öğrenim görmesine ve hippilerden bıkmış usanmış olmasına rağmen çatı katını bırakmaya karar veremiyordu. Odasında yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız oluyor, dümbelek, kaval ve flautayla çalınan tek düze müzikten nefret ediyor, kişisel eşyaları ortadan kaybolduğunda zıvanadan çıkıyordu. Gömleklerinin hesabını sormak üzere hışımla aşağıya indiğinde sözde çiçek çocukları barış ve aşk, kardeşim diyerek uysallıkla gülümsüyorlardı ona. Hemen her defasında da ganimeti geri alamadan ve kendisini kokuşmuş bir kapitalist gibi hissederek kuyruğu bacaklarının arasında odasının kendine ait en son köşesine çekiliyordu. Berkeley bir uyuşturucu ve isyan merkezine dönüşmüştü. Her geçen gün cenneti arayan yeni göçebeler ekleniyordu. Gürültülü motosikletlerle, külüstür arabalarla, geçici konutlara dönüştürülmüş otobüslerle gelerek kentin parklarına yerleşiyorlar, sokaklarda tatlı tatlı çiftleşiyorlar, havayla, müzikle ve marihuana ile besleniyorlardı. Marihuana kokusu tüm öteki kokuları bastırıyordu. Yapılmakta olan iki devrim vardı. Biri Sanskritçe dualar, çiçekler ve öpücüklerle evrenin yasalarını değiştirmeye kalkışan hippilerinki, öteki protestolar, bağırışmalar ve taşlarla ülkenin yasalarını değiştirme niyeti olan put kırıcılarınki. Put kırıcı, İspanyolca iconoclasta, İngilizce iconoclast, yerleşmiş inanç ya da alışkanlıkların yıkılmasını isteyen kimse. Bu ikincisi Gregory'nin karakterine daha uygundu ama bu gibi işlere vakti kalmıyordu. Sokak gösterilerine olan hevesi, bunların bir yaşam biçimi, bir tür alışılmış eğlence haline geldiklerini anlayınca tükenmişti. Polisi kışkırtmak yerine oturup ders çalıştığında kendini suçlu hissetmez olmuştu artık. Yazları güneydeki zenciler arasında kapı kapı dolaşarak yaptığı sessiz işin daha yararlı olduğu kanısındaydı. İnsan haklarını destekleyen gösteriler yok olsa Vietnam Savaşı'na karşı olanlar vardı. Gün geçmiyordu ki bir sokak çatışması olmasın. Polis, sözde düzeni korumak için savaş taktikleri ve timleri kullanıyordu. Ülkeyi yönetenlerin değer yargılarını, belirsizlik, kargaşa ve özel mülkiyeti küçümseme karşısında dehşete kapılmış olanların arasında sürdürebilmek amacıyla bir karşı saldırı düzenlenmişti. Kutsal American Way of Life'ı savunan sesler koro haline yükselmişti. Amerikan tarzı yaşam. Hristiyan Batı uygarlığını temellerinden sarsıyorlar. Bu ülke komünist ve ruh hastası bir Sodom'a dönüştürülecek. Bu rezillerin istedikleri bu. Zencilerle hippiler sistemin içine edecekler diye hicvediyordu Timothy Duane. Babasıyla ve kulüpteki öteki beyefendilerle konuşurken. Bütün bu karşıtları aynı kefeye koyanlar bir tek onlar değildi. Basın da aynı kolaylığa kaçıyordu. Oysa büyük farkları görmek için şöyle bir bakıvermek yeterliydi. İnsan hakları hippilerin birbirlerinden çözüldükleri ölçüde güçleniyordu. Irkçılığa karşı devrim kesin ve kaçınılmaz bir biçimde ilerliyordu ama çiçek devrimi bir düşten başka bir şey değildi. Halüsinojen mantarlar, marihuana, seks ve rock müzikten oluşan mucizevi bir yolculuğa çıkmış olan hippiler kendi zayıflıklarının ve düşmanlarının gücünün pek farkında değillerdi. İnsanlığın üstün bir aşamaya girdiğini ve hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını sanıyorlardı. İnsanların aptallığını yabana atmamalıyız. 3-5 zıpır birbirlerine öpücükler veriyorlar ve göğüslerine güvercin dövmeleri yaptırıyorlar ama emin ol onların izi bile kalmayacak. Tarih onları yutacak, diyordu Duane. İki arkadaşın uzun uzun gece söyleşilerinde kuşkucu bir tonda konuşan hep o oluyor, sıradanlığın sonunda büyük idealleri yok edeceğine, bu yüzden de ne kova burcu çağından ne de başka herhangi bir şeyden heveslenmeye değmeyeceğine inanıyordu. Yazları zencileri seçmen kütüklerine yazdırmakta gecikmenin bir vakit kaybı olduğu ileri sürülüyordu. Çünkü ya oy verme zahmetine girmeyecekler ya da oylarını cumhuriyetçilere vereceklerdi. Yine de insan hakları kampanyaları için para toplamak söz konusu olduğunda annesinden 3-0'lı bir çek koparmanın yolunu buluyordu. Feminizmi büyük bir buluşmuş gibi savunuyordu çünkü bir buluşmada kız arkadaşının payını ödemekten kurtarıyordu onu. Ayrıca çıkmışken bedava tarafından onu yatağa da götürebiliyordu ama gerçek hayatta bu avantajlardan yararlanmıyordu. Gregory'yi hem şaşırtan hem eğlendiren edepsizce bir yaklaşımı vardı. Özgürlük ve para, para ve özgürlük diye gizemli bir tavırla kehanette bulunuyordu Balcescu. Artık o zamanlar İngilizce dağarcığını biraz daha genişletmişti. Tıraşlı kafasında Çinliler gibi tek bir saç örgüsü uzatmıştı. Feodal Rus köylüleri gibi giyiniyor, parkta bir grup izleyicisine kendi felsefesini öğretiyordu. Duane, bahçıvanlık ustasının başarısını söylediğinden hiç kimsenin bir halt anlamamasına ve dolapların içine koyduğu banyo leğenlerinde marihuana, saksılarda da sihirli mantarlar yetiştirme konusundaki olağanüstü becerisine bağlıyordu. Rumen bahçıvanın garajında küçük bir lisergik asit imalathanesi vardı ve giderek gelişmekte olan bu iş kısa zamanda onu zengin edecekti. Lisergik asit tam adı lisergik asit dietilamit olan LSD. Gregory yıllardır onun yanında çalışmadığı halde gülleri olan sevgilerine ve yemek zevklerine dayanan yakın dostluklarını bozmamışlardı. Balcescu'nun telaffuz edilemez adlar verdiği ve ülkesinin tipik yemekleri olduğunu ileri sürdüğü sarımsaklı yemekler icat etme konusunda doğal bir yeteneği vardı. Evden taşındığında ya da başka yere göç ettiğinde yanında götürebilmesi için tekerlekli fıçılar içinde gül yetiştirmeyi de öğretmişti Gregory'ye. Göç etmeye niyetim yok diye gülüyordu Gregory. Hiç belli olmaz, özgürlük gerek, para gerek, elden ne gelir, göç etmek diye için çekiyordu öteki yüzünde acınası bir özlem ifadesiyle. Samantha Ernst, jimnastiğini ve sporlarını yaptıktan sonra kalan boş zamanlarında üniversitenin edebiyat bölümüne devam ediyordu. Ömründe hiç çalışmamıştı, çalışacağı da yoktu. O yıl babası, Bizans İmparatorluğu ile ilgili ve korkunç bir fiyaskoyla sonuçlanan milyonluk bir film yüzünden iflas ederek kendi imparatorluğunu kısa zamanda yok etmişti. O zamana kadar sinema yapımcısının cömertliğinden yararlanmış olan bütün üvey kardeşleri ve üvey anneleri gibi Samantha da kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış, yine de yokluk çekmemişti. Çünkü Gregory Reeves oradaydı. O tasarladı ama nüfuzlu babanın iflası işleri hızlandırmış ve düğünü birkaç yıl öne almak zorunda kalmışlardı. Timothy Duane ile tenis antrenöründen başka tanıklarının olmadığı öyle kişisel bir törenle nikahları kıyılmıştı ki sanki gizlice evlenmişler gibi olmuş, sonra da haberi telefonla ailelerine ve dostlarına vermişlerdi. Nora ve Judy Reeves, Gregory'yi yılda bir kez şükran gününde görüyorlar ve kendilerini ona çok uzak hissediyorlardı. Bu yüzden törene davet edilmemiş olmak onları şaşırtmamıştı. Ama Moralesler son derece alınmışlardı ve kendi deyişleriyle Gringo oğullarıyla bir süre konuşmadılar. Ta ki Margaret'ın doğumu yüreklerini yumuşatıp sonunda onu bağışlayana kadar. Gregory mutlu aile düşünü gerçekleştirmeye hazır bir halde gül fıçıları da dahil olmak üzere bütün eşyalarını alıp Samantha'nın evine taşınmıştı. Evlilik yaşantısı hayal ettiği kadar şiirsel olmamıştı. Aslında evlilik nişanlılık sorunlarının hiçbirini çözümlememiş, yalnızca yenilerini eklemişti ama kendini mutsuzluğa bırakmamış, avukatlık diplomasını alıp normal bir iş bulduğunda ve üzerindeki baskılar azaldığında her şeyin düzeleceğini ummuştu. Çocuk bakıcılığı işinden karısına rahat bir hayat yaşatmaya yetecek kadar kazanıyordu. Ama kendisi bu refahın tadını çıkaramıyordu. Çalışma saatleri gerçek bir engelli koşu halini almıştı. Ders çalışmak için şafakla birlikte kalkıyordu. Okula gitmek ve dönmek için birer saat harcıyor. Öğleden sonraları da işe gidiyordu. Çocukları müzelere, parklara, gösterilere götürüyor. Gözünü onlardan ayırmazken bir yandan da ders çalışıyordu. Haftada bir kez otomatik yıkama yerlerine ve çarşıya gidiyor. Pek çok geceler John ve Susan'a restoranda yardım ederek birkaç dolar kazanıyordu. Günün sonunda bitkin bir halde eve gelerek kendine bir parça ızgara et hazırlayıp tek başına yiyor ve ders çalışmaya devam ediyordu. Samantha çiğ etin görüntüsünden ve ızgara kokusundan tiksiniyor, akşam yemeği saatinde orada olmamayı yeğliyordu. Saatleri hiç uymuyordu birbirine. O öğlene kadar uyuyor, işlerine öğleden sonra başlıyordu, geceleri de hep bir dersi oluyordu. Afrika tamtamları, yoga, Kamboçya dansları gibi. Kocası bitmez tükenmez zorunlulukları yerine getirmek için koşuştururken o hep şaşkın bir haldeydi. Sanki var olmanın sadece kendisi bile onun her şeyden kaçınan doğası için fazlasıyla büyük bir deneymiş gibi. Birlikte yaşamak aşk oyunlarına olan ilgisini artırmış değildi. Yatakta eskisi kadar kayıtsızdı. Oysa artık daha fazla birlikte olma fırsatı, cinsel soğukluk için daha az bahanesi vardı. Gregory, Samantha'nın hiç hoşlanmadığı erotik pozisyonların uygulanmasında kendini oldukça gülünç hissetmesine rağmen, el kitaplarının öğütlerini yerine getirmeyi denemiş, çabalarının verimsiz sonuçları karşısında mutlu bir istisna oluşturan Ernestina Pereda'nın dışında kadınların bu işlere fazla heves duymadıkları kanısına varmıştı. Bunun aksini kanıtlayan sayısız yayınları görmezden geliyor, Batı dünyası kadının sel gibi çağlayan libidosunu keşfe de dursun, o tutkunun yerine sabrı koymaya hazırlanıyordu. Yine de Samantha'yı Timothy Duane'in dediği gibi şehvetin günahkar başkalarına doğru yavaş yavaş götürüp acı çeken Katolik ahlak anlayışı içerisinde saf ve yalın cinsel ilişkiye eriştirme düşüncesinden tümüyle vazgeçmiş değildi. Hamile olduğunu keşfettiğinde Samantha'nın morali iyice bozulmuştu. Tek bir gram bile yağ bulunmayan bronz rengindeki bedeninin kendisinin olarak kabullenmediği, açgözlü bir larvanın büyümekte olduğu iğrenç bir kozaya dönüştüğünü hissediyordu. İlk haftalarda bu tehlikeli kölelikten kurtulmak için bilinçsiz bir umutla repertuarındaki en zorlu egzersizleri yapmaktan bitkin bir hale gelmiş ama sonunda yorgunluğa yenik düşmüş, umutsuz ve Gregory'ye kızgın bir halde gözlerini tavana dikerek yatağa serilip kalmıştı. Çocuk sahibi olma düşüncesinden mest olmuşa benzeyen Gregory, onun yakınmalarına böyle durumlarda hiç yakışık almayan duygusal avutucu sözlerle karşılık veriyordu. Samantha bunu ona kaç kez söylemiş, kabahat sende, sadece sende diye azarlamıştı onu. Ben çocuk falan istemiyorum, hiç değilse şimdilik. Bir aile oluşturmaktan durmadan söz eden sensin. Şu aklına gelen düşüncelere de bak. Böylesine bir aptallığı bu kadar ağzına alırsan sonunda gerçekleşir işte. Lanet olsun. Bu şanssızlığı aklı almıyordu bir türlü. Kendisini kısır sanıyordu. Çünkü hiç önlem almadan geçirdiği onca yıl boyunca hiçbir sürprizle karşılaşmamıştı. İstemediği bir zorunluluğa hoşgörü göstermeye yanaşmayan şımarık bir çocuk gibi ben istemezsem asla olmaz diye direniyordu. İçinde bulunduğu durumdan çok kendi kendiliğinden iğrenmesi ve çocuğu kabul edememesinden midesi bulanıyordu. Kocası doğal beslenme ile ilgili bir kitap satın almış, ona sağlıklı yemekler hazırlamak için John ve Susan'dan yardım istemişti ama yararsız bir çabaydı bu. Çünkü Samantha'nın bir kereviz ya da elma parçasını bile kabul edecek hali yoktu. Aradan 3 ay geçip de belinde ve göğüslerinde değişiklikler fark edince, çaresizlikten bir tür öfkeyle kendini kaderine terk etmişti. İştahsızlığı oburluğa dönüşmüş, bütün vejetaryen ilkelerine rağmen Gregory'nin akşamdan hazırladığı ve gün boyunca soğuk olarak kemirip durduğu yağlı domuz pirzolalarıyla sosisleri hiç durmadan yiyip yutar olmuştu. Bir akşam bir grup arkadaşla birlikte bir İspanyol restoranında yemek yemişler ve günün spesiyalitesini keşfetmişti orada. Domates salçasına bastırılmış havlu kıvamında karışık sakatattan oluşan Madrid usulü işkembeydi bu. En olmayacak saatlerde aynı yemeği ısmarlamaya o kadar çok gitmişti ki aşçı hevese gelerek o sağlığa zararlı yahnisinden plastik kaplar dolusu hediyeler eder olmuştu. Böylece şişmanlayarak teni pütür pütür olmuş ve sonunda büsbütün bunalıma düşmüştü. Kokuşmuş yiyecekler ve hayvan leşlerinden zehirlenmiş bir haldeydi ama sanki cezalıymış gibi onları yemekten kendini alamıyordu. Fazlasıyla uyku uyuyor, geri kalan zamanında da kedileriyle birlikte yatağa uzanarak televizyon seyrediyordu. Bu hayvanların tüyüne alerjisi olan Reeves, başka bir odaya taşınmış ama ne keyfi kaçmış ne de sabrı taşmıştı. Nasıl olsa geçer, hamileliğin kaprisleri diye gülümsüyordu. Samantha ev işlerinden nefret ederdi ama hiç değilse eskiden evde belli bir derli topluluk vardı. O aylar boyunca bu göreceli ev düzeni tam bir kaosa dönüşmüştü. Gregory ortalığı bir parça toplamaya çalışıyordu ama ne kadar temizlese evde kapalı kalan kedilerin ve Madrid usulü işkembe yahnisinin kokusu ortalığa siniyordu. O yıl kendine özgü bir takım soluk alıp verme egzersizleri, balzamlar, oryantal meditasyon ve bildiğimiz musluk suyundan oluşan su içinde doğal doğum yapma modası çıkmıştı. Yeni doğan çocuğun ana karnının ılık ve sessiz ıslaklığını terk edip çiğ ışıklar altında ve cerrahi aletlerle çevrili olarak bir doğum evinin korkunç ortamına bir anda adım atma travmasına uğramadan dünyaya gelebilmesini sağlamak üzere yakın arkadaşlarıyla daha başka katılmak isteyenlerin eşliğinde ve bebeğin babası tarafından tutularak bir banyo küvetinde doğum yapabilmek için vakitlice antrenman yapmak gerekiyordu. Aslında fena bir fikir değildi ama uygulamada biraz karma karışıktı. İstemediği şeyin asla olmayacağı kuramına hala sadık olan Samantha, doğum konusunu açmaya yanaşmıyordu. Ama 7. ayı bitirdiğinde gerçeklerle yüzleşmekten başka çaresi kalmamıştı çünkü belli bir süre içerisinde bebek doğacak ve kendisinin bu olayda kaçınılmaz bir katkısı olacaktı. Loş ışıkta yanında pür neşe birkaç ebeyle birlikte bir banyo küvetinin ılık suyunda doğum yapmak, bir hastane masasının üzerinde önlüklü ve kendisini hiç kimsenin tanıyamayacağı biçimde yüzü örtülü bir adamın ellerinde doğmaktan daha az korkunç gelmişti ona. Ama yine de naturalist ebelerin hiçbir şeyle uğraşması gerekmeyeceği konusunda verdikleri bütün sözlere rağmen içkiler, marihuana, müzik ve fotoğraflar da doğum ücretine dahildi. Bunu sosyal bir toplantıya çevirme yanlısı da değildi. Madem ki kendi aramızda nikah yaptık, herkesin ortasında doğum yapmayı da düşünmüyorum. Ayrıca bacaklarım açık olarak resmimin çekilmesini de istemem diye karar vererek bu ikileme bir son verdi Samantha. Sonunda yataktan kalkarak kocasıyla birlikte derslere gitmeye başladı. Orada kendisiyle aynı durumda olan başka kadınları görmüş ve anneliğin pek de öyle büyük bir talihsizlik olmadığını keşfetmişti. Ötekilerin karınlarını gururla gösterdiklerini hem de bundan mutlu olduklarını şaşırarak fark etmişti. Bu onda bir terapi etkisi yaratmış, bedenine olan saygısını biraz da olsa yeniden kazanarak kendine bakmaya karar vermişti. Gerçi Madrid usulü işkembe yahnisinden vazgeçmiş değildi ama diyetine sebze ve meyveler de katarak uzun yürüyüşlere çıkmaya, her yanını badem yağı, ada çayı ve nane losyonuyla ovmaya başlamış, bebeğe giyim eşyası satın alarak birkaç hafta boyunca yeniden kendi eski kişiliğine bürünmüştü. Uzun uzun yapılan doğum hazırlıkları içerisinde tahtadan kocaman bir küvetin salona yerleştirilmesi de vardı. Aslında bunu kiralayabileceklerdi ama satın almanın yararlarına inandırmıştı onları. Doğumdan başka amaçlar için kullanılabileceğini söylemişlerdi. Nasıl olsa dostlar arasında herkesin soyunup sıcak suya girdiği ortaklaşa banyolar moda oluyordu. Sonuçta tüm bu düzenin bir yararı olmamıştı çünkü öngörülen tarihten 5 hafta önce Samantha, pembe köpük banyosu içinde ölen anneanne gibi Margaret adını verdikleri bir kız çocuğu getirmişti dünyaya. Gregory akşam eve geldiğinde karısının suyu gelmiş bir halde birikintinin içinde oturur bulmuştu. Öylesine şaşkın bir haldeydi ki ne yapmak istediğini bilememişti. Ne de suda doğum kurslarında öğrendiği nefesini verme yöntemini anımsıyordu. Gregory onu iş için kullandığı minibüse bindirerek hastaneye doğru ok gibi bir yola koyulmuş, bebeği kurtarabilmek için sezaryen yapmaları gerekmişti. Margaret öngörüldüğü biçimde sakinleştirici ilahiler ve günlük sisleri arasında tahta bir küvetin içinde gelmemişti dünyaya. Hayata tıpkı bir akvaryumda tek başına yaşayan acınası bir balık gibi bir küvetin içinde başlamıştı. 2 gün sonra annesi hastanenin koridorunda ilk adımlarını atmayı denerken babasının aklına haberi vermek üzere ruhsal ebeleri ve akrabalarla dostları çağırmak geldi. O anların heyecanını paylaşmak istediği tek kişi olan Carmen'in yanında olmayışına üzülmüştü. 12. ayrımın sonu sayfa 165.